Ayrım 4.
Ama onun bu ehlileşmiş Jacobenlerde sevdiği şey sabırlı oluşlarının yanı sıra kolay ve rahat konuşmalarıdır. Desire 2'de 1'de ben kuralları umursamıyorum der. Yine de politik bir ideali vardır. O, Fransa'nın çocukluğundan beri tanıyıp alıştığı şekliyle yaşamasını, zenginliklerinin el değiştirmemesini, yerleşmiş kalıpları, aşkın değil de kıskançlığın yön verdiği dramlarıyla belli bir aile düzenini ister. Ona sorarsanız, miras etrafında koparılan gürültüsüyle aile olduğu gibi kalmalı, ev kadınları tasasız ve parazit yaşamaya devam etmeli. Paraca yükünü tutmuş moruklar yine eskisi gibi balık tutmalı, çiçek yetiştirmeli. Rantiyeler yine o eşi emsali bulunmayan kokulu bezelyeyi ekmeye devam etmeli. Ömür boyu tek bir balık bile yakalayamadan sürüp giden balık avı, meclis kantininde çevrilen dolaplar, mide için en yararlı aperatif nedir konulu bilimsel tartışmalar, adam kayırmalar, mason hocalarının o bilinen dayanışması, politikaya bir ayrı havası veren hısım akraba tutmalar, Tanrı'dan, tıp biliminden, Fransa'dan ve kendi karısından aynı alaycılık hafiflikle söz edebilmek. O bunların hiçbirine dokunulmasını ister. Şimdi New York'ta, Melbourne'de bile ün salmış olan bu adamın babası, Ancaş şehrinde küçücük bir kahve çalıştırırdı. Kahveye seçimlerden önce milletvekili adayları postu sererler, seçmenleri kazıklamaya uğraşırlardı. Yaşlılar bir köşede toplanır ve birbirine geçen 100 yıl içinde şehrin başına gelmiş felaketleri, mesela sel felaketini, septteki kafesinden kaçan hastanın uyandırdığı korkuyu ve savaşı anlatırlardı. Aşıklar gaz lambasının ölgün ışığında kucak kucağa otururlar, ateşli ateşli öpüşürlerdi. Babası savaş sırasında tifüse yakalandı, Jules Desire'nin yükselişini göremeden öldü gitti. Milyonları üst üste yığdığı halde Desire çocukluğunda edindiği alışkanlıkları bırakmamadı. Yorulunca yaşlı başçıvanı karşısına alıyor, onunla bir parti kağıt oynayıp kafasını dinlendiriyor, yemekte tabağını ekmekle bir güzel sıyırıyordu. Bazen pazar günleri de kıra çıkardı. Sen veya Marne kıyısındaki küçük kahveler ona çocukluğunu, babasının çalıştırdığı kahveyi hatırlatıyordu. Desire buralarda coşar, ceketini fırlatıp atar, kantel içinde kalmış, yanakları al al olmuş çamaşırçı kızlarla dans eder dururdu. Desire Paris yakınlarındaki küçük çiftliğinde yaşıyordu. Sabah erkenden horoz sesleriyle beraber uyanır, mutfakta domatesli ve peynirli kahvaltısını beyaz şarapla tamamlar, gazeteleri okur, sonra Paris'e inerdi. Yolda okul öğrencilerine ve köpeklere gülümsemeden edemezdi. Fakat çok geçmeden sayılar her şeyi siler götürürdü. Saat 10'a kadar gelen raporları ve telgrafları incelerdi. Sonra sıra randevulara gelir, bakanlar, diplomatlar, Paris'te iş adamları birer ikişer onun yanına sökün ederlerdi. Hepsi onu modern bir dişçi muayenehanesine andıran cafcaflı ve soğuk çalışma odasını iyi bilirlerdi. Bu sabah iki bankacı ve Roman konsolosluğundan bir temsilci onu görmeye gelmişlerdi. Pierre tedirginliğini saklamak için bir gazete çıkardı, açıp okumaya başladı. Öbür adamlar onun buraya gelişindeki sebepleri merak etmiş olabilirlerdi. Böyle bir ihtimali aklına getirdikçe tedirginliği artıyordu. Desire ilkin onu kabul etti. Pierre'e yakınlık duyuyordu. Genç adamın heyecanlı bir Akdenizli oluşu, doğru sözlülüğü, hele yoksulluğu bu ilgiyi doğuruyordu. Çok güç geçim şartları altında yaşayan bu kabiliyetli genç adamı gördükçe gençlik yılları aklına gelirdi. Üstelik Desire bankacılara ve diplomata böyle davranmakla birer konuk gibi görülmediklerini anlatmaktan çekinmemişti. Pierre'i çok iyi karşıladı. O ise şaşkınlık içinde nereden başlamak gerektiğini bilemiyordu. Karmakarışık cümlelerle Agnes'i okuldan kovuluşunu anlattı. Onu tanıdığım için böyle konuşmuyorum dedi. Tabii Agnes'in geleceğiyle ilgili çok ilgilendiğimi sizden saklayacak değilim. Fakat bu yaptıklarım müthiş bir haksızlık. Desire gülümsedi. Adalet yoktur dostum. Söz konusu bayanın işine gelince onu hemen şimdi düzeltiriz. Telefonu açtı, numarayı çevirdi. Bay Tessa ile görüşeceğim lütfen. Ben Desire. Günaydın dostum. Hanımefendi nasıllar? Teşekkürler. Senden önemli bir ricada bulunacağım. Sanıyorum ki bugün komisyonda eğitim bakanını göreceksin. Evet, evet. Bir bayan öğretmen için. Agnes Legendre. Vatan aleyhtarlığı gerekçesiyle işine son verilmiş. Yok canım. Önemli değil. Fakat seçimlerin eşiğinde böyle bir durum yaratılması hoş değil. Sonra bunlar hep anlayışa göre değişebilen şeyler. Yarın bakarsın bizi anarşist derler. Belki de hain ilan ediliriz. Çok iyi. Şimdi söyle, öğle yemeğine bana gelebilir misin? Konuşacaklarım var. Bir yarın şey soracağım sana. Mükemmel. Saat tam 1'de seni alırım. Pierre'e döndü. Her şey düzeldi. Madame Legendre çocukları istediği gibi yetiştirsin. Onları komünist yapsın isterse. Tolstoy hayranı ya da vahşi yapsın. Yanılmıyorsam siz evleneceksiniz onunla. Hayır. Yani evet. Bilemiyorum. Nereden anladınız? Bu gece işiniz yoksa bana gelin. Geceyi şehirde geçireceğim. Beraber dolaşırız. Şimdi dışarıda bekleyen şu 3 budalayla görüşmek zorundayım. Bankanın müdürü ve Castellon, Polonyalıların kredi işi için geldiler. Sanıyorum ki onlara, baylar, yanlış yapıyorsunuz demek zorunda kalacağım. Bir kere, Danzig herhangi bir Fransızın serçe parmağı kadar bile değerli değil. Sonra, Polonyalılar her şeyin köküne kibrit suyu ekecekler. Dışarıda bekleyen diplomatı gördünüz mü? Petit Entent temsilcisi. Bu demektir ki makarnacılar Negus'u yuttular. Hiç şüpheniz olmasın. Onlara bir de Balkanları bırakacağız. Ne yapalım? Barış istiyoruz. Akşama bekliyorum. Milletvekili Paul Tessa'nın oburluğunu bilen Desire, onu mezbahaların yakınında Dagorno lokantasına götürdü. Lokantanın basit ve iddiasız bir görünüşü vardı ama Paris'in en nefis etlerini, en güzel şaraplarını insan burada bulabilirdi. Et konusunda geniş bilgileri olan hayvan tüccarları bile yemeğe gelirlerdi. Patron sık sık eline tebeşiri alır, duvarda asıl duran bir kara tahtaya o gün mezbahada kesilen hayvan sayısını yazardı. Dagorno, sayılı oburların ve celeplerin görgüsüzlüğü ile yemek fiyatlarının yüksek oluşunu ilginç bulan snopların randevu yeriydi. Desire yemekleri titizlikle seçti. İstiridye, yılan balığı yahnisi, şaraplı horoz eti ve antrikot. Tesaceleciydi. Metrodoteli yanına çağırdı. Antrikotun yanında, hani her zaman getirdiğiniz sos var ya, o beyinli sos, sakın unutmayın. Tabii monsieur. Portesa çok obur, çok iştahlıydı ama sıska adamdı. Uzun ve soluk bir yüzü vardı. Çenesi çıkıntılı, burnu ince ve uzundu. Bir hastanın yüzüydü onunki. Görünüşüyle hareketli adamdı oysa, pek yerinde duramazdı. Meclis kantininde fısıldaşmalar olur da sonra kahkahalar duyulursa bu demektir ki yine 58 yaşındaki Tessa'nın çapkınlık hikayeleri anlatılıyor. Onun kocalığına ya da babalığına kusur bulmak zordu. İri yarı karısını da iki çocuğunu da hayranlık derecesinde severdi. Lucien babasını çok tedirgin ederdi. Dönis sessiz, kendi halinde ve güzel bir öğrenci kızdı. Zaten babası da onu herkesten ayırır, hepsinden fazla severdi. Tessa insanı şaşırtan bir rahatlıkla metresinin kucağından aile yuvasına, karısının kollarına geçebiliyordu. Yatak odalarında baş uçlarında bir haç asılıydı. Yattıkları karyola bronzdan kabartmalarla süslenmişti. Kabartmalarda sevişenler işlenmişti. Tessa'nın gür ve kulağa hoş gelen bir sesi vardı. En gözde hatipler arasında gösteriliyordu. Politika hayatına henüz yeni atılmıştı. Politikacı olmadan önce de ülkenin en ünlü avukatlarından biriydi. Tessa patetik bir havaya bürünüp mankafa ve açgözlü bir katili işaret eder, "Baylar, karşınızda hayal gücü geniş ve tedirgin bir insan var." diye söze girişirdi. Sonunda jüri üyeleri gürültülü şekilde sümkürerek katil için suçsuz yargısına varırlardı. Batı kesimindeki radikallerin temsilcisi olarak meclise seçilmişti. Kolay seçilmişti hem. Karşısında rakip diye demir yolları deposunda kilitçi ustabaşı olan ama kötü konuşan ve seçmeni vaatlerle kandırmayı beceremeyen bir komüniste çıkarmışlardı. Bir de bir emekli general vardı. İşlerin düzelmesi için maden işçilerinin copla dövülmesi şarttır diye tutturmuştu. Tessa mecliste çok az söz alırdı. İki defa bakanlık teklif etmişlerdi ama istememişti. Radikal partinin geleceğini aydınlık görmüyor ve bekliyordu. Meclis koridorlarında onun radikal partiden ayrılıp daha sağda bir gruba katılacağı söylentisi çıkmıştı. Milletvekilliği onun yeni zenginleşme fırsatları yakalamasına yol açmıştı. Komisyoncuların, iş takipçilerinin verdiği parayı alır, Belli ücretler karşılığında anonim şirketlerin yönetim kurullarına girer, çeşitli işlere adını satardı. Mesela Venezuela'daki madenlerde Martinik'teki tarım yatırımlarında hisseleri vardı. Açgözlü olduğu için değil, parayı saymadan yaşamayı sevdiği, karısından, çocuklarından, metreslerinden hiçbir şeyi esirgeyemediği ve çok borçlandığı için böyleydi. Tessa, Paris'in bütün kalburüstü insanlarını tanıyordu. Binlerce insan adlarıyla hitap eder, masasında elçileri ve savcıları ağırlar, gazetecilere hediyelere boğar, seçmenlerinin isteklerini yerine getirebilmek için gerçekten uğraşırdı. Gün olur bakana gider, bir maliye müfettişinin mükafatlandırılmasını sağlar, gün olur ölmüş bir polisin dul karısına yardımda bulunur, bazen de fazla ileri giden bir şantajcının ceza görmemesi için uğraşırdı. Tessa, İstiridye'den iştahlı iştahlı atıştırdıktan sonra şarabından yudumladı, sordu. Bugünkü şu öğretmen kız, komünist mi? Bilmiyorum. Öyle olsa bile 3. Cumhuriyet için şimdi bir tehlike olacağını sanmıyorum. Umursamıyorsun böyle şeyleri. Şarap nefis doğrusu. Ne diyordum? Tehlikeyi yakın görmüyorsun ama yanılıyorsun. Bana sorarsan seçimler felaketimiz olacak. Radikaller intihara koşuyorlar. Hele halk cephesi kazanırsa onları bir kaşık suda boğacaklar. Bir istiridyeyi daha mideye indirdi. Meclisteki grupta bile bu cephe hikayesine itiraz etmediler. Ben onlara karşıyım. Adaylığımı radikal olarak koyuyorum fakat dostum korkuyorum. İstiridyenin üzerine limon sıktı ve kederli kederli içini çekti. Tekrar seçmezler diye korkuyorum. Propaganda kampanyasına giriştin mi? İlk toplantı cumartesi. Bu gece gidiyorum. Öyleyse her şey yolunda. Nasıl yani? Çok basit. Halk cephesini savunacaksın. Bu Tessa'nın kanına dokunmuştu. Kürsüde konuşur gibi sesini yükseltti. Asla. Seçilmemeyi, perişan olmayı bile göze alırım. İhanet etmem. Bu adamlar Fransa'nın yeminli düşmanları. Biraz düşün. Blum, sahtekar, adı bile Fransız olmayan bir sülük. Dormoy, düzenbezin biridir. Moh, herif ulaştırmayı iflas ettirmek için çırpınıyor. Monet, tarım düşmanı değil mi? Hele Viard, hele Viard. Hitler'in gözü önünde utanmadan silahsızlanma diyor. Viard ki, gevezenin biridir. Onu bakan yaparsın, hemen uslanır. Ya komünistler? Fransa bireycilerin ülkesidir. Rantiyeler, küçük tüccarlar, çiftçiler çoğunluktadır Fransa'da. Neden Jean veya Jacques komünist kesiliyorlar biliyor musun? Çünkü Jean bir işe 600 frank fazlasıyla empoze edilirken Jacques veteriner okuluna alınmıyor. Komünizm de ortalığı velveleye vermenin bir başka şekli. Tessa öndeki balığa bakıyor ve susuyordu. Desire devam etti. Komünistler sana güvenebilir mi? Tabii güvenemezler. Ama senin adaylığını desteklerler. Basit bir savaş hilesi bu. Biz neden enayi olalım? Onlar önce sağcıları, sonra da bizi yutmak için halk cephesini hortlattılar. Kurnazlığa karşı daha kurnaz olmalı. Seçimlerde sağcıları ezmek için onları kullanırız. Sonra da sessizce onların hesabını görürüz. Şu yılan balığı gerçekten nefis. Jules, söyler misin bana, niçin sağcıları vurmamızı istiyorsun? Yahu bu işi nasıl olsa yapacaklar. Biz dikleşirsek bize karşı yapacaklar. Politika bir teraziden farksız. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola gidiyor. Bunu anlamalısın. Fazla uzağa gitmemesini istiyorsak tedbir alacağız. Biraz düşün. 1924'te zafer solcularındı. Jaurès göklerde gezdi, kızıl bayraklar dalgalandı. Sadece 2 yıl sonra radikaller biraz sağa meylettiler. Poincar iktidara geldi. 1932'de seçimler hiçbir şeyi düzeltmedi. Kimse kabine kuramadı. Fakat hava yavaş yavaş sağa döndü. 1933'ün sonlarıydı. Her akşam Saint-Germain bulvarında toplanıp "Kahrolsun milletvekilleri" diye bağırıyorlardı. Sağcılar kime kızıyordu? Tabii ki radikallere. Senin adını Stavinsky olayına karıştırmak için neler yaptılar hatırlasana. Sonunda 6 Şubat olaylarına geldik ve kan aktı. Yabancılar tamam diyorlardı. Fransa yeni bir diktatörlüğün eşiğinde. Ne oldu sonra? Terazi birden yön değiştirdi. Öbür kefesi ağır bastı. 9 Şubat'ta komünistler işe karıştılar. Bir çözüm yolu bulmak gerekince İhtiyar Dumerj piyasaya çıktı, her şey yeniden yatıştı. Ama bu gelenek devam ediyor. Şimdi daha derin, daha uzun sürecek, bitmeyecek demektir. Halk cephesi kazanmalı ve kazanacak. Bizim desteğimizle kazanırsa bir yıl içinde radikaller sağcılara dur diyecek. Her şey hiç olmazsa 3-4 yıl sürecek bir sessizliğe gömülecek. Şarap alır mısın? Mouton Rothschild şarabı bu. Öyleyse karşısında olduğum adamların kazanmasına çalışmalıyım. Sence? Atasözünü biliyorsun. Şişe açılmışsa şarabı içmeli. Hatta gerekirse içeceğin şaraba su bile katacaksın. Horozu getirdiler. Bir zaman için Tessa politik dalavereleri unuttu. Kendini yemeklere verdi. Biliyor musun dedi. Horoz eti neden burada her yerdekinden güzeldir? Horoz aslında pek yenecek şey değil. Fakat biz Fransızlar işin tılsımını bulmuşuz. 40 yıllık horozun taş gibi etinden nefis bir yemek çıkarıyoruz. Eti şarabın içinde pişiriyoruz. Tavuk eti daha yumuşaktır. Halbuki burada kimse tavuk istemiyor. Horozu tercih ediyorlar. Dagorno'nun özelliği bu. Dagorno'nun patronu ya fazla alçak gönüllü bir adam ya da çok gururlu. Yok yok, galiba en doğrusu lokantacı taktiği kullanıyor. Desire gülmeye başladı. Bu adamı örnek almalısın. Milliyetçi bir radikal olduğun halde biz senin ya alçak gönüllülüğünden ya da gururundan ötürü koyu bir halk cephesi taraftarı diye tanıtacağız. Aslında boşuna konuşuyoruz dostum. Çünkü yeniden seçilmeyeceğim. Çünkü böyle bir kampanyayı iyi sonuçlandırmak için iki şey gerekli. Zaman ve para. Bunların ikisi de bende yok. Fransa'ya hizmet edebilmek için yanıp tutuşan adamsın. Zaman bulursun. Paraya gelince. O işi de bana bırak. Tessa, Desire'nin kurduğu taktiğin doğruluğuna inanmıyordu. Ama yaptığı teklif iştah açıcıydı. Yüzü birden aydınlanıverdi. Hemen sonra da toparlanmak gereğini duydu. Bu uzun sürmedi. Antrikot, Tessa'nın keyfini artırdı. Şarap getirdiler. Tessa'nın her zaman solgun yüzüne şimdi renk gelmiş, pembeleşmişti. Güzel şeylerden, mesela Pavlet'ten söz etmek geçti içinden. Vazgeçti. Desire'ye neşesini göstermek istemiyordu. Oğlum dedi. Sesinde ağlamak üzere olan bir insanın titrekliği seziliyordu. Şimdi numara mı yapıyordu, yoksa gerçekten duygulanmış mıydı? Bunu kimse bilemez. Lucien son bir konuşma yapmış. Benim durumumla hiç bağdaşmayan bir şey. Artık adım her gazetenin dilinde sakız oluyor. Onunla konuşmayı denedim. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Sınıf mücadelesi, çatışma dedi. Korkunç şey. Düşünsene, kendi oğlun sana düşman bir kampta. Tedirgin olmakta haklısın ama geçer. Çok garip sınıf mücadelesi bu. Sen onu beslerken göreceksin. O da bir gün milletvekili olacak. O da senin gibi radikal milliyetçi olacak. En son Maxim'de gördüm. Yanında nefis bir parça vardı. Lucien Maxim'de öyle mi? Sersem. 32 yaşına geldi, metelik kazanmıyor. Edebiyat dergilerine saçmalıklar yazmaktan başka işi yok. Onun gibi biri sonunda ya anarşist olur ya eşkıya. İnan bana, hiçbir ahlaka inancı yok. Dönis de olmasa, o beni biraz yatıştırıyor. Yüreğime su serpiyor. Çok çalışkan kız. Saçma sapan şeyler okuyor. Roma mimarisi midir nedir? Ama çok ciddi bir kız. Bu peynirden aldın mı? İyiye benziyor. Ne güzel kokusu var değil mi? Daha 10 yıl barış içinde yaşayabilsek. Her şey bir anda yıkılır, gümbürdeyiverir diye korkuyorum. Halk cephesi kazanırsa işin sonu savaştır dostum. Sanmam. Tek başımıza savaşamayız. Almanları korkutmak için İtalyanlara şirin görünüyoruz. İngilizler Mussolini'yi yıldırmaya çalışırken Hitler'le uzlaşmayı tercih ediyorlar. Sözün kısası, taviz vermek gerekecek. Bu imkansız. Alsası Almanlara bırakacak bir Fransız bulabilir misin? Neden Alsası olsun? Petit Entente toprakları ne güne duruyor? Onları boşuna mı besledik? Gerekirse yem olarak Çekleri gözden çıkaracağız. Sonra Polonya'da var. Barış için Polonya'da işimizi görür. Ne kadar zaman için? 5 yıl? Bilemedin 10 yıl. O kadar uzağa gitme. Bugün gerekli olan Fransa'yı ve zenginliklerini korumak. Sen böyle konuşabiliyorsun, çocukların yok. Dönis'in, Lucien'in geleceğini düşündükçe dehşete kapılıyorum ben. laf olsun diye söylenmiş şeyler. Tessa kahvesini yudumlarken gülümsüyordu. Seçim kampanyasının parası Desire'nin cebinden çıkacaktı. O yeniden milletvekili seçilecekti. Geleceğe dair düşünceler bu okkalı bir yemeğin üstüne olsa olsa hüzünlenmek hevesinden gelebilirdi. Desire ona bakıyordu. Dumanlı gözler, ince uzun ve terlemiş bir burun, dudaklarda memnun bir gülümseyiş. İçinden Tessa'ya eziyet etmek geldi. Çocuklarının geleceğini bilmek istiyorsun. Belki cennette yaşarmış gibi yaşayacaklar. Şaraplı tavus kuşu eti yiyecekler. Uçakla Guadalupe gidip avlanacaklar. Belki de, bu daha muhtemel, savaştan, çalışma kamplarından, zincirden, ölümden başka şey görmeyecekler. Ama umutsuzlanmaya hakkın yok. Unutma ki halk cephesinin adayısın. Şaka bir yana, toplantılarda nasıl davranacaksın çok merak ediyorum. Desire kahkahalarla güldü. Sonra yaptığı kırıcı şakanın etkisini yumuşatmak amacıyla Tessa'nın sırtını okşadı. Şimdi politikaya boş ver. Şeytan götürsün onu. Dün Parlet'i gördüm. Şanslısın. Çekinmeden söylüyorum, Paris'in en güzel kadınıdır. Bölüm 7. Yemekten sonra Desire, L'Avenue gazetesinin direktörü Jolyo'yu yanına çağırdı. Jolyo soluk soluğa adeta koşarak geldi. Önemli şeyler konuşulacağını hemen anlamıştı. Jolyo karışık ve hareketli bir hayat yaşamıştı. Hakkında defalarca şantaj ya da hakaret suçlarından kovuşturma açılmış ve o her defasında paçayı kurtarmıştı. Bazı devlet adamlarının geçmişiyle ilgili çok şey bildiği söylenirdi. Jolyo güneyliydi. Babası Marsilya'da balıkçılıkla uğraşır ve beyaz kadın ticareti yapanlara yardımcılık ederek keseyi doldururdu. Jolyo batakhane havasında büyümüştü. Ahlakın karşısındaydı. Batıl inançları vardı. Sorgu yargıcından çok kara kediden korkardı. Paris'e geldiğinde çok gençti. İlkin ufak bir sigorta şirketinde çalışıyordu. Şirket öylesine ufaktı ki sigorta paralarını ödemediği için ayakta durabiliyordu. Sonra Jolyo edebiyatla uğraşmaya başladı. Soytarı gazetelerde bankacıların ve sanatörlerin özel hayatları üzerine yazılar yazıyordu. Söyledikleri için değil, söylemedikleri yüzünden iyi kazanıyordu. Susması için para veriyorlardı ona. Jolyo o arada bir borsa gazetesi kurdu. Bir gün gazeteye büyük puntolarla şöyle bir ilan koydu. Birikmiş paranızı Cezayir Bankası'na yatırın. Ertesi günü bankanın müdürü ona telefon açtı. Bu ilan nereden çıktı? Biz böyle ilan vermedik. Jolyo cevap verdi. Evet doğru. Ama benim görevim ciddi bankaları okura duyurmaktır. Müdür sinirliydi. Hadi canım, herkes parasını çekiyor diye bas bas bağırıyordu. Jolyo, elimden bir şey gelmez. Önce görevim dedi, tutturdu. Müdür bir saat sonra Jolyo'ya 50 bin frank getirdi. Jolyo bir ışık hızıyla para sahibi oldu. L'Avenue çıkmaya başlamıştı. Başlangıçta gazete çok zor günler geçirdi. Bütün yazıları Jolyo kendisi yazıyordu. Matbaacı ilk gelen ziyaretçinin yolunu kesiyor ve para istiyordu. Daha sonra bolluk günleri geldi. Tanınmış yazarların yazıları, ortalığı karıştıran röportajlar çıkmaya başladı. Gazetenin 10 sayfası ilanlara ayrıldı. Gün oluyor, gazete radikalleri destekliyor, gün oluyor masonluklarından başlayıp yerin dibine batırıyordu onları.